Merhaba, hoş geldiniz. Haftanın Doktora programında karşınızdayız. Tabii ki Murat Salman'la birlikte stüdyodayız bu sefer. Murat Bey merhaba.
Merhaba, teşekkürler Semih. Stüdyoda olmak güzel, iyi haftalar.
Evet, teşekkür ederiz. Nasılsınız, iyisiniz?
İyiyiz vallahi işte. Memleketin hali gibi. Heyecan var. Onu...
Ama piyasanın heyecanı değil bu tabii.
O başka heyecandı o.
Evet, bugün bir an önce şu borsayı ve finansal piyasaları konuşup Galatasaray maça göre. İkimiz de Galatasaray'ız. İkimiz de akşam tribünde olacağız.
Evet.
Diyelim ve önce borsayı konuşalım, sonra biraz derbi muhabbeti yaparız. Şimdi cuma günü piyasalara sert bir şekilde kapandı. Zaten siyasetin atmosferi, ekonomideki bazı gelişmeler, işte TÜSİAD gerilimi falan zaten gergin de olduk. Ama cuma günü bu kapanış herkesi tedirgin etti. Hatta ondan sonra yine bir yasal bir süreç başlatıldı borsadaki düşüşe ilgili. Onunla biraz detayına gireceğiz de ben hareketin özünü sormak istiyorum. Borsada cuma günü kapanırken neden sert satış gördük ve bu devam edecek mi sizce?
Şimdi biraz tabii çok da izleyicileri tekniğe boğmak istemiyorum ama şunu söyleyeyim. Şimdi büyük bir aracı kurum, yani ismini söylemem gerekmiyor ama söyleyebilirim. Yapı Kredi, yani zaten konuşuluyor zaten. Bir o da bir arbitraj söz konusu oldu. Yani çok detayına girmeyeceğim ama işte vadeli işlemlerle spot piyasalar arasında bir faiz farkı oluştu. Spot'ta satıp, endeks satıp, vadeli işlemlerde alış yapıldı. Ya o tabii ki biraz tetikledi. Şimdi Semih, son dönemde kurumsal yatırımcılardan özellikle hisse senedinden çıkış, hisse senedi fonlarından çıkış görüyoruz. Niye çıkış görüyoruz? Çünkü vatandaş hisse senetleri fonlarından çıkış yapıyor son dönemde. Çünkü hiçbir yere gitmiyor borsa. Şimdi Borsa İstanbul yatay kaldığı zaman yatırımcı para kaybediyor. Niye? Çünkü orada hem enflasyona karşı yeniliyor hem de orada faiz getirisini alamıyor. Yani aslında baktığın zaman %3-3,5 aslında reel anlamda para kaybediyor yatırımcı. Onun için borsada bir yere gitmediği için fonlardan çıkış veriliyor. Ve çıkış verildikten sonra fon yöneticisini bu çıkışları piyasada değerlendirmek zorunda ve satış yapmak zorunda. Şimdi bu tabii ki alıcı olmamasına sebep oluyor. Artı İşte Yapı Kredi, işte aracı kurumunun arbitraj işine girmesiyle birlikte artı tabii bir sürü neden de sayabilirsin. Sen de başında söyledin. İşte TÜSİAD'la ilgili soruşturma. İmamoğlu işte 6. dava herhalde oldu. Yani artık 7.sini bekliyoruz. Artık 25 yıla kadar herhalde bir şey var. Her an artık hani TÜSİAD'ın o görüntüsünden sonra hani bu ülkede her şey olabilir artık diyorsun. Kimse hafta sonu riskini almak istemedi. Birbirini tetikledi ve sert bir düşüş gördük.
Kabine değişikliği için de dedi. Yani kabine değişikliği olacak, o yüzden satış geldi ama...
Ya şimdi bak, kabine değişikliği hep konuşulur biliyorsun. Sen yıllardır takip ediyorsun değil mi? Yani hep kabine totom deniliyordu buna. Yani kabine değişikliği devamlı konuşulur ama benim söylediğim bir şey var. Yani bunu çok sevgili meslektaşlarım da söylüyor. Siyasi uzmanlar da söylüyor. Yani kabine değişikliği bir anlamı yok aslında. Yani tek kişilik bir sistemde kimin geldiği önemli. Burada tek önemli olan Şimşek. Yani Mehmet Şimşek kalıyor mu, kalmıyor mu? Biraz da Hakan Fidan önemli. Yani benim yani bu işin uzmanlarıyla izlediğim, duyduğum, konuştuğum Hakan Fidan da önemli. Mehmet Şimşek önemli. Yoksa yani biri gitmiş, biri gelmiş, sonuçta karar tek kişi olduğu için çok büyük bir şeye fark etmeyecek ama Mehmet Şimşek önemli tabii.
Peki Berat Albayrak'ın bakan yani kabinede bir görev alması önemli mi piyasa için?
Ya Berat Albayrak tabii ki ayrılış şekli, işte Cumhurbaşkanı'nın damadı olması falan filan tabii ya, yabancı yatırımcının hoşuna gitmeyen bir, yani sadece yabancı yatırımcı, yatırımcının hiç hoşuna gitmeyen bir durum söz konusu olduğu için tabii bir hani güvensizlik, yani nereye geleceği, yani gelme ihtimali var, nereye geleceği belli değil. Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir deniliyor. Benim görüştüğüm kişiler şey diyor, koordinasyondan sorumlu bir pozisyondan olabilir. Enerji Bakanlığı deniliyor ama Mehmet Şimşek yerine denilmiyor. O tamamen bir politika değişikliği olabilir.
O çok sert fiyatlanır zaten, %2 falan değil.
Ya Mehmet Şimşek şu anda bir çıpa bence. Mehmet Şimşek'in gitmesi, yani politikaların gitmesi demek, bitmesi demek. O çok sert fiyatlanır. Hafta sonunda da bir miktar vardı o fiyatta ama bence çok fazla değil. Yani kabine değişse de Mehmet Şimşek'in kalacağı konuşuluyor artık.
Peki bu Yapı Kredi işinde biraz daha teknik bir detay sormak istiyorum. Şimdi tabii biliyorsunuz Yapı Kredi Koç grubunun ve Koç grubu da iktidara, yani özellikle medya tarafından bazen hedef oturtturan bir grup. O da bir gerginlik var iki şey arasında. Aracı kurumların veya işte Yapı Kredi Bankası değil bu arada, onu da söylemek lazım.
Yapı Kredi yatırım. Yatırım tabii, yani aracı kurumu.
Kendisi mi yapıyor yoksa müşteri adına mı yapıyor? Yani oradaki inisiyatifi müşterisi mi onu söylüyor yoksa kendisi mi? Nasıl işliyor?
Ya genellikle şöyle, yani her kurumun bir kendi taşıdığı bir şey vardır. Bir book ya da bir pozisyon şeye vardır. Kendisi adına da yapabilir ama hani daha çok tabii ki aracı kurumların yaptığı, müşterilerin emirlerini geldi yani adı üstü aracı kurum. Sonra da aracı oluyor bir evet. işleme. Onun için yani ben şey olarak bilmiyorum yani kendi için mi yaptı, müşteri için mi yaptı ama hani biz buna arbitraj diyoruz. Bu soruşturma şöyle bir şey, tabii sert bir düşüşten sonra böyle bir bu soruşturmalar, bu tür işlem takipleri oluyor genel yani SPK bunu evet. yapıyor zaten rutin bir şekilde. Ben çok bir şey çıkacağını açıkçası çok düşünmüyorum.
Ama şey değil mi, yani sonuçta servis piyasa olması lazım.
Tabii tabii.
Yani böyle yani sonuçta %2-3 düştü diye hemen soruşturma açmak böyle yine...
O biraz tabii şey oldu. Biraz,
yani insanlar işlem yapmaya da korkar bir şey sonra.
Şimdi
insanlar.
Piyasaların özünde var sonuçta. Piyasada şey karıştırmamak lazım. Yani bir manipülasyonla evet. spekülasyonu karıştırmaması evet, lazım. Öyle. Şimdi bu yapılan aslında bir spekülasyon da borsalar için yapılabilir. Aslında olması da gerekiyor. Çünkü likiditeyi de bu sağlıyor. Şimdi bu bahsettiğimiz işlem bir arbitraj işlemi. Yani arbitraj işleminde serbest piyasalarda. Onun için yani çok şaşırırım bir şey çıkarsa evet. ama tabii sert düştü. 9600 üzerinde kapattı. Şu anda yayını çekti. İşte evet. öğlen saatlerinde 11.30-12 civarında çekiyoruz. Çok az 1000'de 3000'de 4 yukarıdaydı programa girerken.
Çok terapi edemedik.
Bugün yeni bir kural geldi. Bir günlük. Onu da yatırımcılara paylaşıyorum. Bugünlük geldi. Yarın belki de devam eder etmez. Aptik kuralı dediğimiz yani açığa satacaksak. Çünkü açığa tekrar geçti Borsa İstanbul. Fakat bugün için aptik kuralı dediğimiz eğer açığa satacaksak yani yatırımcıya satacaksa alış fiyatından değil bir kademe üstünde satabiliyor. Yani direkt alışa vermek değil hani bir kademe üstüne çıkarsa ancak satabiliyor. Bu yurt dışında da görülüyor. Ben biliyorsun hem Fransız borsalarında hem de Amerikan borsalarında çalıştım. Nasdaq borsasında özellikle bu getirilen bir uygulama. Yani çok neden? Bize çok ekstra bir şey değil. Yani millet korkmasın.
Olağanüstü bir durum var.
Bu getirilebiliyor. Yani aptik kuralı dediğim gibi her borsada olabilecek bir durum. Bugünlük getirildi. Hani biraz daha piyasayı sakinleştirmek için ve açığa satış... Direkt açığa satışı önlemek için.
Peki borsayı kapatırken şimdi 13.000, 14.000 deniyordu. Zamanda geçiyor yavaş yavaş. Yıl sonu tahminleri, 12 aylık tahminler. Borsanın gittiği bir şey yok.
Yok hiçbir şey yok.
Ve yani en azından bugünden yarına pek öyle gidecek bir durumu da yok. Hava akışı da yok. Hatta negatifleşme ihtimali de var bazı şeyler. Bazı şeyler pozitif de tabii olma ihtimali var. Nasıl görüyorsunuz en azından 3 aylık dönemde borsanın potansiyeli?
Yani bir manşet olabilecek bir şey söyleyeyim. Yani TÜSİAD'daki o görüntü bence 2025 ile ilgili çoğu beklentiyi bitirdi diyebilirim. Yani çoğu beklentiyi azalttı. Olumlu beklentiyi azalttı diyebilirim. Beklentiler, pozitif beklenti çok yer aldı. Bence o görüntü çünkü sonuçta hani bahsettiğin TÜSİAD en büyük yani işte Türk Konfet var, TÜSİAD var, TOP var. Yani bunlar çok büyükler. İhracatının galiba Türkiye ihracatının %80'ini gerçekleştiriyor TÜSİAD üyeleri ki biz hükümet yani ülke olarak övünüyoruz değil mi? Yani şu kadar ihracat yaptık ettik ama bu hani TÜSİAD'ın en çok üye olduğu şirketlerle bu ihracat gerçekleşiyor, bu üretim gerçekleşiyor. Şimdi bu görüntü tabii çok iyi olmadı. Mesela beni arayan eski bir dost yabancı yatırımcı yani şeye görmüş bana şeye soruyor. Yani ne oldu niye işte... Tabii onlar her ülkede olduğu için yani TÜSİAD her ülkede var kendi şey var ikamesi var. Hani ne oldu diye sordu. Ben çok zorlandım cevap vermekten. Yani ne oldu bir şey mi yaptı dedi ya bir konuşma sonrasında. Yani bu arada şey olabilir tabii. Ben hukukçu değilim ama hukukçularla görüşüyorum, izliyorum, dinliyorum. Sen de izliyorsun. Ya soruşturma olabilir. İfadeye çağrılıyor olabilir. Anladın mı? Yani bu evet. hukuksal bir şey. Ben onu bilmiyorum ama yani alıp getirilmek işte polisin koluna
yok, yok,
bunlar yani bu benim anladığım hukukçulardan olmaması gereken bir şey. Şimdi böyle bir görüntüyü verdikten sonra maalesef çoğu olumlu beklentiyi azalmış durumda. Yoksa şunu söyleyeyim. Beklentiyi sana söyleyeyim piyasadaki beklentiyi. Şimdi gelecek hafta 3 Mart'ta enflasyon verisi evet. açıklanacak. Bugün biliyorsun bazı haberler çıktı izlemişsindir. Belki de sigorta katkı payıyla ilgili. Evet, evet. İşte 45 liradan galiba 20 evet. liraya düşmüş falan. İşte bunlar tabii bu hamleler biraz daha şeyi azaltacak. enflasyon verisini azaltacak. Yani şöyle düşün, yani böyle 3 civarında çıkması enflasyonun, ki şu anda 3,5 arasında beklentiler. Semih enflasyonu 40'a düşürecek bizim yıllık enflasyonu. Şu demektir, 6 Mart'ta Merkez Bankası 250 bas puanla indirecek demektir. Şimdi bu biraz şey yapabilir, yani borsayı hareketlendirir. Bu tutuklamalar, soruşturmalar, işte İmamoğlu, TÜSİAD falan olmazsa Mart önümüz çok ciddi bir şekilde açıktı. Net söyleyeyim. Çünkü yani yabancılarla olan görüşmelerde, onların okuduğumuz raporlarda, beklentiler faizler düştükçe, enflasyon düştükçe hem ekonomiye güven hem de işte dediğim gibi borsanın işte ekonominin göstergesi olan borsaya güven olacağı için Mart'ta daha çok yabancı geleceğiydi. Hala gelebilirler ama hani bu olaylar nereye gidecek, nasıl olacak, ekstra soruşturmalar, işte Ekrem İmamoğlu nedir, ekstra bir şey mi gelecek, yani kabine değişikliği, Mehmet Şimşek, yani bir tedirginlik var piyasada. Evet. Ama gelecek hafta, onu söyleyeyim, hani böyle negatif konuşmamış olalım, borsa için iyi bir hafta olabilir haftaya.
İyi hafta, bu değil, hangi hafta?
Ya bu hafta değil, gelecek hafta.
Mart'ın
niye?
Haftası.
Mart haftası, 3 Mart enflasyon,
6 Mart
PPK, yani enflasyon verisiyle birlikte, PPK fiyatlamasıyla birlikte borsa biliyorsun satın alır, evet, beklentiyi. Gelecek hafta tabii ki farklı yine olaylar Türkiye olmazsa, burası, burası Türkiye. İyi bir hafta olabilir Semih borsa için haftaya.
Bakalım, göreceğiz.
Biraz yani moralleri de düzeltmiş olayım. Özellikle borsada yatırımcısı ihtiyacı var, evet.
Altın yatırımcısı mutlu.
Ona bir sorun yok.
Ona bir sorun yok.
Altın tutmaya devam, yani biliyorsun yıllardır.
Bildiğimiz gibi.
Son 1,5 yıldır özellikle yani bütün programlarımıza geriye bakıp izlesinler. Herhalde 2 programdan birinde hep altın önerimiz vardı. Hala var. Hala portföylerde tutalım. Özellikle Trump, hep söylediğim bir şey. Trump görevde olduğu sürece altını taşıyalım portföylerimizde her zaman.
Peki döviz biraz hareketli. Yani biraz derken son bir ay performansı, geçmiş 5-6 ay performansı daha yüksek. %2 civarında değil mi? 2 civarında.
Ya biraz evet, ama işte yani çok düşük, yani yavaş yavaş gittiği için biraz yükselince acaba
tabii,
deniliyor.
Tabii pazarsız enflasyon da, Ocak enflasyonu yüksek olduğu için muhtemelen o da bir ayarlama yapıyorlar. Parite ne bekliyorsunuz? 1.0484 biz bu yayını yaparken.
Ya biraz daha dolar lehine gidecek gibi, yani o şey tamamlamadı. Yani sabah biraz şeye baktım, teknik. Biraz göstergelere bakmaya çalıştım. Grafiklere biraz bakmaya çalıştım. Benim gördüğüm kadarıyla
tabii teknik analizler... Oradaki seçim de bitti.
Oradaki seçim de bitti. Şey işte kazandı. Evet. SDU, CSU. Evet. Ama şey, oradaki en büyük sürpriz biliyorsun şey aşırı sağın %20'lere gelmesi. İşte Fransa'da %30'lara geldi. Yani her seçimde aşırı sağ yükseliyor. Onu görüyoruz. Yani şey tamamlanmadı sanki. Yani dolar lehine olan formasyon sanki tamamlanmadı. Yani bir tur daha sanki dolar lehine gidip, ama yıl sonunda benim gördüğüm kadarıyla muhtemelen yani bu 1.04-1.05'in üstünde tamamlayabiliriz. Yani euro lehine daha çok kapatabiliriz gibi geliyor bana yıl sonunda, ama tekrar bir dolar hareketi olacak gibi gözüküyor.
Kapasite kullanımı oranı da son 2 yılın en düşük seviyesinde. Orada kapasite kullanımında işler çok iyiydi, ama onun dışında da sektör güven açıklandı. Hizmet ve inşaat azaldı. Ne diyorsunuz?
Yani şey, ekonomide zaten beklenti oydu. Yani yüksek faiz ortamı var. Ekonomide göstergelerde bir yavaşlama görüyoruz. Bu beklenti dahilinde çok büyük bir
çok
sürpriz.
Çok büyük bir oynama yok zaten.
Şimdi şöyle tabii, yani bu yani TÜSİAD'la ilgili bu soruşturmalar, yani bu bunlar ekonomiye, yani niye biz bunları bizim işimizdeyiz bunları konuşmak yani. Biz burada ne konuşacağız? İşte ekonomiyi konuşacağız, piyasaları konuşacağız, beklentiler, ama bütün bunlar tabii ki neye etkiliyor? Güvene etkiliyor.
Tüketime etkiliyor.
Tüketime etkiliyor. Beklentiye etkiliyor. Yatırım iştahını etkiliyor. Şimdi hani bütün bunlar olurken, yani sence hani yabancı yatırımcı gelir mi böyle son olaylardan sonra? İçerideki yatırımcı bile, biliyorsun ben reel sektörlerde yakınım. Yani içerideki yatırımcı bile içinde bir sürü soru işareti var. Yani yatırım konusunda, çünkü bunun nereye gideceğini de bilmiyoruz. Güven azalması olunca da yatırım azalması var. Ekonominde yavaşlayacağını zaten görüyoruz son dönemde.
Burada Murat Bey, boşanma istatistikleri açıklandı. Cumhuriyet tarihinin en hızlı boşanma şeyi gerçekleşmiş. Hızlı kaydedilmiş.
Ya ekonomik sebepler de var burada. Yani ekonomik sebepler de bozulunca biliyorsun öyle bir evet. Ben bir kitapta okumuştum. Ya iyi bir veri yok mu ya şöyle? Bir tane güzel bir veri açıklasana. Yani şurada çok mutlu oluruz ya. Yani böyle pozitif bir veri. Mesela geçen hafta şey açıklandı, biliyor musun? Mutluluk %50'nin altına indi.
Evet, mutluluk. Mutluluk
hani ya yani iyi bir veri olursa da lütfen paylaşın, görmek isteriz.
İyi bir veri diye de istiyorsan akşama konuşalım artık.
Yani evet.
Var mı başka ekonomi?
Ya ekonomiyle ilgili yurt dışı düşüş, onu sordular bana hafta sonu. Birkaç mesaj geldi.
Evet, Amerika düştü değil mi Sert?
Ya Amerika %1.5'un altında düştü. Ya orada şöyle şey var. Çünkü çok kısaca küresel şey yani Amerika'yı şöyle özetleyelim. Trump'ın uyguladığı politikaların bir enflasyonist etkisi olacak. Yani benim okuduğum tüm makalelerde işte tüm ekonomi beklentileri bu görülüyor. Yani yüksek tarife, işte içerideki fiyatların yükselmesi, Fed'in daha az faiz indirmesi. Daha az faiz indirmesi demek büyümeyi negatif etkilemesi, yatırımı negatif etkilemesi. Büyümedeki beklenti, şunu söyleyeyim. %2 büyüyen Amerika'da ilk çeyrekte büyüme beklentisi binde 6. %0.6. Bu çok düşük bir büyüme Amerika için. Orada tam stagflasyon olmasa da yani sonuçta ülkede hala yükselecek olan bir enflasyon, yavaşlayacak olan bir büyüme. Onun için orada borsalar negatif etkileniyor. Onu söyleyelim.
Tamam. Evet.
Evet şimdi tabii bugün...
Akşam ne oldu?
Akşam tabii bir belki de...
Önümüzden geçen Galatasaray kazanmasın.
Tabii yani... Evet yani biz tabii ki kendi takımımız kazanmasını isteriz. Kazanırsa da zaten büyük ihtimalle yani şampiyonlukta
çok
işte bir işte böyle klişeler var ya bir kupanın bir yani bir tarafa bir şampi. Hani 9 puan şampi gibi. Tabii ki yılın maçı çünkü ya yani iki takım var şu anda şampiyon olabilecek matematiksel olarak. Onun için ya güzel bir maç olsun. Çok ülke çok zaten gergin.
Yabancı
yani güzel. Yabancı bir hakem var. İyi geçsin, iyi bir örnek olalım. Çünkü çok izlenecek biliyorsun ya dünyada izlenen yani...
Kaç senede gidiyorsunuz başta çocukluğunuzdan beri gidiyorsunuz?
Ya gidiyorum yani ben yurt dışında tabii yani ömrümün yarısı yurt dışında geçtiği için ara ara maçlara gidip geliyordum ama tabii buradayken maçlara gidiyorum.
Bir tutkumuz var. Unutamadığınız bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisi var mı? Aklınızda ilkken hangisi statta izlediniz? Hepsini izlemişsiniz.
Yani izledim ama böyle çok... Aklımda kalan senin var belki de ama bu Snyder'ın attığı
evet,
iki gol
evet, o
yani o çok aklımıza o çok kaldı çünkü böyle birden olunca 0-0 giden maçta hani evet onun için o gerçekten aklımızda mi kalmıştır yani böyle enteresan bir maçtı. Hani Fenerli dostları da başarılar diliyorum. İki takıma da başarılar diliyorum. Güzel bir maç olsun. İyi olan kazansın. Gerginlik olmasın. Beraberlik olursa bence hani şanslar devam eder. Fenerbahçe kazanırsa o zaman çok bir şey avantajı kazanır. Yani
psikolojik
üstünlük kazanır. Bir de yani çok da ya futbol konuştuk kızmasın kimse 2-3 dakika yılın derbisi gününe denk geldiğimiz için Galatasaray bütün yani zor maçları deplasmanda Fenerbahçe'de işte içeride oynayacak falan filan fikstür avantajı var. Güzel bir maç olsun, güzel bir derbi olsun diyelim.
Kazananı Galatasaray olsun diyelim.
Biz tabii gönlümüzden geçeni söylüyoruz. Kendi takımımızı destekliyoruz tabii ki.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere, sağ olun.